أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مسند الشهاب 311. حديث البر حسن الخلق بر Allah adına yapılan iyilik anlamına bir, kişiyi cennete götürecek amellerin toplam bir ismi adına bir, ahlak güzelliğinden kaynaklanır. Her dilin kendine özel anlamları vardır. O dilden o kelimeyi alıp bir başka dilde karşılığını bulmak, hemen hemen kimi kelimeler adına imkansızdır. Üstelik bu kelime Allah'ın dininin anlatıldığı bir dilden Allah'ın dininin anlaşılması gereken bir başka dile nakledilecekse elbette anlaşılması mümkün olacak fakat bir kelimeyle karşılık bulunamayacaktır. Yani mesela hamd kelimesi, şükür kelimesi, din, iman ve İslam kelimeleri, tevekkül, tezekkür gibi kelimeler, elbette dünya insanının hangi dilde, hangi ırkta, hangi zaman, hangi mekanda yaşarsa yaşasın, anlayabileceği kavramlardır fakat, kelimenin özeli Arapça kaynaklı olunca, sanki o kelime her dilde muhafaza edilse de açıklanması, o anlaşılması gereken dilde yapılsa diyoruz. Bir kelimesi de bunlardan biridir. Çoğuluyla ebrar kelimesi Kur'an'da karşımıza çıkan bir kelime. İnnel ebrar lefî naîm ve innel füccâr lefî cehîm ayetinden anlıyoruz ki bir sahibi olanlar, yani ebrar olanlar cennete, karşıtı füccar olanlar da cehenneme gideceklerdir. Yine Bakara suresinde 177. ayette Leysel birra en tüvellü vücuheküm qibelel meşriqi vel marib velakinnel birra diye anlatılır bu kelime. İsterseniz siz o Bakara 177'ye yeniden daha detaylı birkaç meal eşliğinde ama bir iki tefsirle birlikte bakıverin. Demek ki kişinin cennetlik olmasını sağlayan amellerin genel adıdır bir. Böyle insanlar, ebrar olanlar, işte onlar cennete gideceklerdir. Bu ise bugün okuduğumuz bu hadisi şeriften anlıyoruz, güzel ahlaktan kaynaklanır. Yani güzel ahlak insana birri sağlar, birre gitmek, bir sahip olmak, ebrar olmak, yani sonunda cennetlik olmak, kişinin güzel ahlakla kazanacağı bir neticedir. İnfak sahibi olmak, namaz ve zekata dikkat etmek, sabırlı ve sabırcı olmak, buna özen göstermek, yolun Allah tarafından çizileceğini kavramak ve cennet yolunun tarifine tek yetkili vahidir diyebilmek, işte bütün bunlar kişiyi ebrar eden özelliklerdir ki, Kur'an'ın varlık sebebi de budur. Aleyhissalatü vesselamın yaşadığı güzel ahlak hep bunlar üzerine kurulmuştur. 312 El bereketü me'a ikabirikum. Bereket, Allah'ın rızasına uygun bir hayatla yaşlanmış büyüklerin yanındadır. Tabi, sözü söyleyen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem olunca, sözün anlamını da onunla birlikte düşünmek zorundayız. İhtiyarlar, büyükleriniz, yani hayatın umurunu görmüş insanlar, yokluk ve varlık, darlık ve zorluk, sıkıntı ve huzur günleri, evlat büyümüş, yakınları ölmüş, oğlu olmuş, kızı doğmuş, gelin olmuş, torunlar sahibi olmuş ama İslam dininin hayata hakimiyeti konusunda nice tecrübeler elde etmiş bir büyük düşünün. Acele etmemeyi, sakin olmayı, halim selim hareket edebilmeyi öğrenmiş bir büyük düşünün. Mesela, asr-ı saadet olarak konuya yeniden baksak. Sümeyyeler, Yasir ailesi sıkıntılar çekmiş. Görmüş bir göz, düşünmüş bir kalp, kalbine yerleştirmiş bir kişi düşünün, o günlere şahit olmuş. Hatta duymuş ki, hani şu Habeş'ten gelen Bilal var ya, hem ki kızgın çöller üzerine yatırılmış, üzerine aynı sıcaklıkta taşlar konulmuş, inkara zorlanmış. Görmüş bir göz, görmüş bir kalp, anlamış, duymuş, duyumsamış bir benlik olarak bir ihtiyar düşünün, hatıralarını canlandırıyor yanınızda. Mekke sokaklarını bir bir hatırlıyor. Nasıl da 3 yıl uzayan o boykot döneminde aç ve zor durumda çocuklar ve kadınların feryat ve figanları hala kulağında çınlıyor. Mekke başlarına dar getirildiği günleri düşünüyor ve onlar adına, o günler adına kanaatlarını bir bir sayıyor. Nasıl da her şey tükendi gibi, bitti gibi, tamam artık her şey yok olduğu gibi zannedileceği bir zamanda, imanın verdiği bir şevk ve heyecanla yeni bir kapının nasıl açıldığını gözleriyle gören insanlardan biri yanınızda, düşünün. Dinliyorsunuz. Mekke'den Medine'ye hicret günlerini, Bedir'de neler olduğunu, Uhud Savaşı'nın o enteresan gidişatını, sonra birdenbire söz geriye gidiyor, bir de Taif'e gidiş geliş varmış zaten, sıkıntı daha önce başlamış, devam edeceğini biliyorlar, dünyanın dünya olarak bir imtihan mekanı olduğunu unutmadan konuşuyor adam, ihtiyarlamış, yılları hatırlıyor. Yılları önünüze seriyor. Ne dersiniz? Bereket bulur musunuz yanında? Mekke'nin fethini hatırlıyor. Ama ondan önce bir Hudeybiye yaşanmış. Aman Allah'ım, nasıl kalp dayanır bu işe? Nasıl gönül katlanır bu işe? Hatta o gün yaşayan sahabelerden kimileri dayanamamış. Bunu anlatıyor size canlı bir tarih olarak. Ne dersiniz? Böyle bir büyüğün yanında bereket bulunur mu? Olsun, aman kardeşim, yavrum evladım, takma kafana bu işler, biz daha nicelerini yaşadık, tarihte daha neler oldu, sen bunları büyütme gözünde demesi, bir kadın için, bir erkek için, geçimsiz bir ortam için, sıkıntılı bir dönem için, bereket kaynağı olur mu dersiniz? Ben öyle zannediyorum. Peki, ya şimdi, acaba neden aileler sadece 2 gençle oluşturulur? Anne olmasın o yuvada, babanın sözü duyulmasın o ortamda, hatta büyük baba denilmesin kimseye, dede nenenin adı anılmasın o ortamda ve çocuklar kendi kendilerine, hatta şöyle bir 3 yaşına bir 5 yaşına girince başka ortamlara sevk edilsinler, ama onlar daha güzel eğitirlermiş, ama onlar daha güzel söylerlermiş diye başka çocuk eğitim yuvaları bulsunlar insanlar kendilerine, yoksa bereketten mahrum olmanın neticesi mi? Anneler, Allah kendilerini anne olmaya layık gördüğü halde, ben bu işi yapamam, çocuğuma anne olmam, olamam demeyi mi öğreniyorlar yoksa anne olmadan önce? Babalar, bir evin reisi olma sorumluluğundan neden kaçarlar acaba? Yoksa onlara önce, koca olmadan, baba olmadan önce bu mu aşılanır? Zaten koca olmak ya da kocasının karısı olmak gibi bir sevda yoktur genellikle toplumun yoğun bir kesiminde. Eş olacaklar onlar birbirlerine, yani eş değerde olacaklar. Birisi diğerinden farklı olmayacak ki, ama ikisi de sorumsuz, ama ikisi de yükümsüz, ama ikisi de bilgisiz, ama ikisi de ilgisiz olacaklar hayata da galiba birbirlerine eş değerde bulunacaklar. Oysa el bereketu مَعَ اِكَابِرِكُمْ Bereket sizin büyüklerinizin yanındadır. Siz büyüklerinizle beraber bereketi bulursunuz. Taze anne, genç anne, yeni anne, kucağında canı, cananı, gönlü, gönlünün meyvesi yavrusuyla kıvranıyor ne yapacağını bilmeden. Çünkü çocuk susmayı bilmiyor, durmayı bilmiyor, kıvranıyor, ağlıyor, ağlıyor. Kaç günlük mü? Kaç aylık demeyin. Belki 35, belki 45 günlük bir çocuk, hepsi o kadar. Sonra çareyi bağırmada buluyor. Sus diyor, sus diyorum sana, sus diye bağırıyor. Ama çocuk anlamıyor. Onun dilinden konuşmadığını bilmeyen anne, bakıyor ki sıfırı tüketmiş, çare yok, iki tokat atıyor çocuğa. O ağlamasını artırıyor, kendisi de o kendine vurmuşçasına, ciğerparesine vurduğu tokatların darbesi altında kenara çekilip o da başlıyor ağlamaya. Neden? Ama böyle bir durumda ne yapılacağını bilmez ki. Bereket kaynağı yok ki yanında. Anne yok, tecrübeli bir anne. Yani annesi yok annesinin. O çocuğun, o bebeğin annesinin annesi olsaydı, babasının annesi olsaydı, onlara sorulsa belki daha kolay olacaktı ama bilmiyor. Geçim işini bilmiyorlar. İktisat işini bilmiyorlar. Ekonomik kaygı ve kavgalar da sormuyorlar. Hayatı tanımadıklarını anlamıyorlar. Tecrübeleri anlamsız ve boş olarak değerlendiriyorlar. Sonunda yıkılan kendileri ama enkazın altında kalan yine kendileri oluyor. Oysa Aleyhissalatü vesselam diyor ki, El bereketu me'a ikabirikum. Bereket, Allah'ın rızasına uygun bir hayatla yaşlanmış büyüklerin yanındadır. Öyleyse, ey siz küçükler, bereket bekliyorsanız, büyüklerinizin dizinin dibinde yaşayın. Siz ey büyükler, eğer size Allah'ın lütfettiği bereketi cimrilik yapıp, kendinize saklayıp mezara götürmeyecekseniz, dizinizin dibinde birileri bulunsun. Onlara küsmeden, gücenmeden, darılmadan Allah'ın size lütfettiği bereketten onlara bol bol cömertçe dağıtmayı bilin. Böylece o bereketten siz de yararlanırsınız, onlar da yararlanır. 313 El-Bela'u Muvakkilun Bil-Mantık Bela, dikkat edilmeyen sözlerden dolayı gelir. Konuşulanların yerine geçer. Yani bir başka ifadeyle bela anılmaya bağlıdır. İsterseniz, anarsanız, söylerseniz, baktınız ki başınıza konmuş bile çoktan. Hani biraz argo ya da bölgesel tabirle anacaksın, ağzına adını alacaksın, eline sopayı alacaksın ya da eline taşı al hazır ol derler ya bazen. Bir benzeri belki biraz daha hafifletilmiş, konu saptırılmış ifadesini bulsa da neredeyse bir benzeri. Söylemeyin. Kur'an'dan bir örnek hatırladım. Ne demiştiler? Baba, Yusuf'u bizimle gönder, beraber birlikte şöyle bir piknik alanına gitsek, oynasak, zevk alsak, yese gitsek, şöyle bir gezi düzenlesek de, bir kır gezisi, o da yanımızda olsa. Ne dedi babaları Yakup Aleyhisselam? Aman dedi, olmaz öyle. Korkarım dedi, kurda yedirirsiniz. Bir belayı andı ya. Evet. Nasıl da arkasından aynısını söylediler. Çok geçmedi, o günün akşamında nasıl da enteresan değil mi ağlayarak geldiler. Gerçi babalarının inanmayacağını bildiler. Dediler de üstüne üstlük, gerçi sen inanmazsın ama baba, kurt yedi kardeşimizi dediler. Tefsirlere bakın, derler ki, keşke demeseydi. Peki, kardeşler bir başka bahane bulsunlar. Bütün suç onların olurdu ama Yakup Aleyhisselam demeseydi. Söyleyin, hayatınızda da var mı benzer örnekler? Dikkat et aman kırarsın, deme. Ya onun kırmaması için başka uyarılarda bulun. Aman düşürürsün, aman gözün çıkar, aman dilin kopar demeyin. Belayı anmayın, daha güzel şeyler söyleyin. Çünkü o sizin dediğiniz sanki birilerinin hatırlaması için birilerine yol göstermek anlamına gelirse ya. İşi biraz karıştırdım zannediyorum ama ben sesli düşünsem siz de yanlışlarımı düzeltseniz. Oturuyorsunuz, 3-5 arkadaş, şöyle önce havadan sudan, dereden tepeden konuştunuz. Derken içinizden birisi bir arkadaşınızı hatırlattı. Dertliydi, sıkıntılıydı. Hanım tarafından neler çekiyordu? Aslında hanımı gerçekten vefakar bir kadındı ama nedense o kadının ailesi sanki bu işi baştan istememişti. Derken iş büyüdü, konu açıldı. İçinizden biri dedi ki, yahu öyle hain bir babası var ki kadının, öyle hain bir ailesi var ki kadının, yani neredeyse şöyle yapacaklar, neredeyse böyle yapacaklar, neredeyse şöyle asıp böyle kesecekler diye çok kötü ama en kötü durumları hatırlamaya, sanki öyle yapsınlar diye onlara akıl vermeye başladı. Siz hemen hatırladınız. Dediniz ki, dikkat et, el bela umuvekkilun bil mantık. Bela anılmaya bağlıdır. Dikkat edilmeyen sözlerden dolayı başa gelir. Konuşulanların yerine geçer. Aman ağzını kapat, ağzını hayra aç dediniz. O arkadaş, biraz da arkadaşının ızdırabıyla, geç be canım kardeşim, şurada kendimiz konuşuyoruz ama öyle olur mu dercesine itiraz ederken, bir üçüncü arkadaş söze karıştı ve şöyle dedi. İyi ama burada melekler var mı? Var. İnanıyoruz değil mi? Elbette. Peki cinler de var mı yanımızda? Elbette onlar da bulunur. Peki o cinlerin hepsi Müslüman değil, hatta hain ve zalim olanları, kafir ve fasık olanlar da var mı? Var elbette. Peki onlardan biri bu sözleri burada duyup da gidip onlara haber verirse, bak bir de şöyle yapsanız, bak bir de böyle yapsanız diye sanki onlara akıl vermeye başlarsa ne dersiniz dedi. Doğru değil mi? Güzeli söyleyelim, iyi şeyler söyleyelim. Yani bazen kafirler, fasıklar ve facirler, hainler ve zalimler için iyi ki şöyle yapmıyorlar, iyi ki böyle yapmıyorlar diye sanki onların kulaklarına gitse de bir de böyle zulmetseler diye sanki bela anılan yerler duyarım ve ben aynı uyarıyı yapmayı kendime görev bilirim. Öyleyse konuşmaya dikkat edelim. Belayı çağıran sözler söylemeyelim. Haince anlaşılacak, zalimce işlere kapı açacak sözlerden kendimizi çekelim. Dikkat edelim, ne konuştuğumuz, neyi neden konuştuğumuzu bilerek konuşalım. Çünkü belli olmaz, bela anılır da sanki bu anma ona davetiye gibi gelir. 314 تَبْنُونَ مَا لَا تَسْكُنُونَ وَتَجْمَعُونَ مَا لَا تَأْكُلُونَ وَتَأَمَّلُونَ مَا لَا تُدْرِكُونَ Oturmayacağınız yerleri inşa ediyorsunuz. Yemeyeceğiniz şeyleri topluyorsunuz. Ve ulaşamayacağınız şeyleri ümit ediyorsunuz. Allahu Ekber. Ne dersiniz? Bize mi söylüyor aleyhissalatü vesselam? Yani tamam, o söylediğine göre tam tespit, biz devam edelim mi diyeceğiz bunun üzerine? Oturmayacağımız yerleri inşa ediyoruz. Hatta satın alıyoruz. 15 günlük evler, bir aylık evler yapıyor ya da satın alıyoruz. Ama bir ay olsun, değmez mi? Dağda kalacaktık. Herkesin bir aylık olunca 12'de birlik hakkımız var zaten. Bak boşa gitmiyor, 11 ay boşa gitmiyor mu diyorsunuz? Öyle değil. Ya siz o bir ay orada otururken Beri'deki bir aylık eviniz ne alem? Oturmayacağınız yerler mi inşa ediyorsunuz? Şöyle 60 metrekare yer mi? Aa, o sizin sadece mutfağınız. Peki 120 metrekare olsa? Bir oda, bir salon, bir de mutfak. Aman Allah'ım, nasıl da sık boğaz edileceksiniz, nasıl yaşayacaksınız? Canınız çıkar sizin oradan. Evet, şöyle 120'den sonraya doğru 140, 150, 180, 200, 280 metrekarelik alanlar, öyle mi? Alt alta, üst üste, yan yana yerleştirilmiş odalar üstünde odalar. Siz öyle yerler mi bina etmekten yanaydınız? Anca mı sığacaksınız? Çok mu büyük? Kafanız mı büyük? Koca kafalı mı? Ya da burnunuz mu büyük? Kocaman burnu sığmaz mı oralara? Ne dersiniz? Siz kendinizi kandırmaktan yana mahirsiniz, biliyorsunuz. Ama işin aslı ne, anlamadınız mı? Cenneti tarif eden ayetlere bakın. Üst üste odalar. Yani sanki dubleks, tripleks daireler mi? Öyle değil, erişemezsiniz. Onu siz dünyada kopya etmeye mi çalışıyorsunuz? Bakın hadislere. Eni boyu yüksekliği bugünkü hesaba göre 90 kilometrelik içi boş sadeften, köşklerden söz ediyor aleyhissalatü vesselam cennetlikler için. Yapabilecek misiniz? Yarışmayı bırakmayacak mısınız hala Allah'ın ödülüyle? Mümkün mü bu iş? Ya siz? Ev konusunda beni kulluğa sevk eden miktar benim için asıldır. Ben ne kadarıyla daha iyi kul olacaksam işte o kadarına muhtacım demeyi ne zaman başaracaksınız? Oturmayacağınız yerler bina ediyorsunuz, öyle mi? Sakin olamayacağınız binalar inşa ediyorsunuz, öyle mi? Yani sükunet asıldır evde. Kur'an-ı Kerim hem evlilikte kadının kocasına sükunet unsuru olduğunu beyan eder, hem gecenin kişinin sükunete erme makamı olduğunu söyler, hem de evlerin mesken olarak sükunet mekanı olduğunu beyan eder. Ne dersiniz? Tebnun, ma la teskunun. Sakin olamayacağınız yerler mi bina ediyorsunuz? Hem de orada oturmayacağınız yerler değil mi? Bir başka açıdan değerlendirin. Siz de bilirsiniz örneklerini. Tam tamamlamış, tam da bitirmiş, haftaya taşınacakken, iki gün kala, hatta eşyasını yeni indirmiş yerleşecekken, evine oturamadan ölenler bilirsiniz. Ne dersiniz? Oturamadan ölenler, boşa mı yapmıştı yoksa? Öyle değil dediniz belki de. Oturdu adam, bir ömür sürdü hatta. Bakın 5 yıldır orada oturuyor. Zaten 55 yaşında gelmişti. Oldu yaşı 60. Ne dersiniz, değer miymiş size göre? Balın ve yağın tadı kalmadığı bir dönemde yaşarken, oturduğu yer hep sızladığı bir zamanda yaşarken, ne dersiniz, değer miymiş? Tam 100 yıl uğraşılan bir saraydan söz edilir. Doğuda, Beyazıt'ta. Yapımına başlandığı tarihten, bitiş tarihi arasında 100 sene geçmiş. İçine oturmuşlar, tam 150 sene sonra tamam, miadını doldurmuş, 100 yıl uğraşılmış, 150 yıl oturulmuş, hepsi o kadar, şimdi müze haline getirilmiş, seyretsin insanlar diye. Galiba, metruk halde kalsaydı, baykuşların yuvası olsaydı, insanlar belki daha da ibret alır, fark ederlerdi diye. Yani, işin boş olan tarafı, yazık olan tarafı anlaşılmasın diye, restore edilmiş, baştan sona elden geçirilmiş, sanki o dönem gibi yeniden canlandırılmış da, buyurun, o dönemde insanlar böyle biliyorlar, bu işin mahiri ustasıydılar, yapabiliyordular, bakın böyle saraylarda yaşıyordular, seyredin diye alemin seyrine açılmış kapıları. Ama ne anlama gelir ki, söyler misiniz? Yani 100 yıl ve 150 yıl sonra kimsenin değil, sadece seyrediliyor. Almanya'da da bir benzerini görmüştüm. O bir başka müzeydi, maden müzesi diyorlardı. Yıllarca maden ocağı olarak insanların iki büklüm, zar zor hareket edebildiği 1000-2000-3000 metre kadar tabanda çalışılan yerleri, maden bitince insanlar anlamasınlar madenin de bitebileceğini diye müze haline getirmişlermiş de, sanki insanların gözünden uzaklaştırmayı becermişler. Olsun ama yine fani. Oturamayacağınız yerler bina ediyorsunuz, değil mi? Peki, ya topladıklarınız? Yemeyeceğiniz miktarda değil mi? Hepsini, hep bir araya getirdiğiniz şeyler, hep yığdığınız, depoladığınız şeyler, hatta yemediğiniz şeyler değil mi? Kıyamet gününde sorulacakmış. Kur'an-ı Kerim bize öyle haber veriyor. Mâ âne anküm cem'uküm ve mâ küntüm testekbirûn. Büyüklük taslamıştınız, ne faydasını gördünüz? Onu siz düşüne durun. Ben bu hadis nedeniyle bu tecme'un sözünden hatırladığım için ayetin baş tarafını tekrar hatırlatayım. Mâ âne anküm cem'uküm. Toplamıştınız, topladıklarınız size ne fayda sağladı? Ya da toplantılarınız, ya da topluluklarınız, hep öyle bir araya gelmiştiniz, hep öyle bir araya getirmiştiniz, hep öyle bir araya yığıp biriktirmiştiniz, ne faydasını gördünüz ey koleksiyoncular? Bazen sorarım, hele biraz da genç delikanlıysa karşımdaki, koleksiyon merakın var mı yavrum demişimdir. Saf saf yüzüme bakarken ben çeşidini söyleme ihtiyacı hissederim. Mesela şişe kapağı koleksiyonu. Düşünmemiştir hiç. Bir araya yığsaydın, şöyle ortasından delip iple birbiri peşi sıra sıralasaydın, ne dersin yavrum, kaç kilometre olurdu senin şişe kapakları? Hiç düşünmemiş ömründe. Günde iki tane içseymiş, ne kadar olurmuş diye birlikte hesaplıyoruz. Aman Allah'ım, ne kadar uzun kuyruklar oluştururmuş. Sanki İstanbul Boğazı'nda siz kapaktan köprüler yapıldığını görürdünüz. Başkalarını da bilirim. Başka koleksiyon yapanları, mesela adam içtiği sigaraların koleksiyonunu yapmıyor mu sanki? Şöyle 10 santimiyle hesaplarsanız, birbiri peşi sıra sıralamış olsaymış, memleketinden Mekke'ye gider, dönüşte Şam'da mola verirmiş. Orada bir aylık bir moladan sonra tekrar memleketine kadar dönmesi için içmesi gerekirmiş. Ne dersiniz? İnsanlar neler biriktiriyorlar, neler yiyorlar, neler içiyorlar ama yemeyecekleri kadarını da biriktirdiklerini biliyorsunuz. Ama neden? Hesabını nasıl ödeyecekler? Bir de ulaşamayacağınız şeyleri ümit ediyorsunuz, farkında mısınız? وَتَأَمَّلُونَ مَا لَا تُدْرِكُونَ. Öyle şeyler hayal ediyorsunuz ki, öyle şeyler peşindesiniz, öyle emelleriniz, öyle hedefleriniz var ki, kesinlikle ulaşamayacaksınız, bunu net biliyorsunuz. Avcunuzun içi gibi, adınız gibi biliyorsunuz ama yine de peşindesiniz. Çünkü öyle hoşunuza gidiyor. Sorumluluk yüklemiyor bu işler. Hayal etmeye devam ediyorsunuz. Konuşması güzel en azından. Öyle düşünüyorsunuz. Onun hesaplarını yapıyor, onun planlarını kuruyorsunuz. Ama sizi sorumluluktan kurtaran bu işler, asıl sorumlu olduğunuz şeyler konusunda aczinizi, zaafınızı size ispat ediyor da anlamak istemiyorsunuz galiba. Düşünün. Kendi çocuklarınızı ihmal ettiğiniz net bir gerçekken, bütün insanlığın çocukları adına projeler üretiyorsunuz. Vah vah! Kendi yatak arkadaşınızın, yani karınız ve kocanızın mutluluğu adına yapacağınız şeyleri düşünmezken, dünyada insanların yatak odalarına kadar ulaşıp onlara bir şeyler anlatmadan yana planlar, projeler üretiyorsunuz. Heyhat! Yazık ediyorsunuz değil mi? وَتَأَمَّلُونَ مَا لَا تُدْرِكُونَ. Ulaşamayacağınız şeyler ümit ediyorsunuz. Sizin dünyada Allah-u Teala'nın koymuş olduğu kayıtlarla kayıtlı, yasalarla bağlı bir hayat programınız var. Bunu unutuyorsunuz. Sanki hiçbir kayıtla kayıtlanmamış, hiçbir bağla bağlanmamış bir imkan sahibiymişsiniz gibi, istediğiniz gibi plan ve proje peşindesiniz. Heyhat, beceremeyeceksiniz. Ya da, diyelim hesapladığınız şeylere ulaştınız, gökte uçtunuz, yerde menfezler bulup, dünyanın bir ucundan bir ucuna deldiniz, karşıdan çıktınız. Ağaçlar sizin istediğiniz gibi açtı ve kapandı. Sular sizi dinledi, rengarenk oldu zaman zaman. Dağlar, İstediğiniz yerde durdu, dilediğiniz zaman yer değiştirdi, biçim değiştirdi. Hayvanların ayaklarına varıncaya kadar karıştınız. İsterseniz üç ayaklı, isterseniz beş ayaklı yaptınız. Hatta kimilerini uçurdunuz, kimilerine ayak taktınız. Diyelim ki öyle. Kadınlığı ortadan kaldırdınız. Erkeklik çoktan bitti. Diyelim ki yapabildiniz. Hatta bütün insanlığın hedef edindiği bir konuda başarılı oldunuz. Yani elinizi dokunduğunuz her şey altın oldu. Sevindiniz, coştunuz. Aman Allah'ım dediniz. Söyleyin, kendi helak planınızı yapmışsınız. Haberiniz yok mu? Hala seviniyor, bayram mı ediyorsunuz? Her dokunduğunuz altın oldu diye. Masayı kavradınız. Şöyle bir havaya kaldırdınız, altın oldu. Aman Allah'ım. Uçuyorsunuz. Kanatsız uçuyorsunuz. Bir taş tuttunuz elinizde, altın oldu. Daha büyük, daha büyüğünü kaldırdınız, altın oldu. Aman, en büyük kalasları ya da odunları anında altın yaptınız. Soba öyle. Veya neniz var, neniz yoksa her şeyiniz. Ama yoruldunuz. Susadınız biraz da. Kan ter içinde kaldınız. Çok heyecanlandınız. Su sürahisini aldınız, elinize altın oldu. Ağzınıza dokundunuz, suya, o da altın oldu. Eyvah! Acıktınız, ekmek altın. Yiyecektiniz, sular altın oldu. Ne dersiniz? Ve teemmelûn mâ lâ tüdrikûn. Ne yapacaksınız? Evet denilseydi, Allah'ın rahmet ve merhameti olmasaydı, hayatı Allah size bıraksaydı ne yapacaktınız? İyisi teslim olalım. Allah'ın dediğini, peygambere dedirttiklerini dinleyelim. Diyor ki aleyhissalatü vesselam, tebnûn mâ lâ teskunûn ve tecmeûn mâ lâ tekulûn ve teemmelûn mâ lâ tüdrikûn. Oturmayacağınız yerleri inşa ediyorsunuz. Yemeyeceğiniz şeyleri topluyorsunuz ve ulaşamayacağınız şeyleri ümit ediyorsunuz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.